Ayrım 9.
Güneşin sol ışınları, göğü, dağları ve insanları koyu kan rengine bürümüştü. Ortalık kolay seçilemiyordu. Yönleri, uzaklıkları kestirmek güçleşmişti. Göz alıcı, kandırıcı bir ışıktı bu. Tabutun başına dönerlerken Cabrero, abinin kolunu tutmak zorunda kaldı. Çünkü ışığa alışamayan, gözleri nasıl koruyacağını kestiremeyen abiyi, yer yer yırılmış kıpkırmızı toprakta tökezliyordu. Baş taraftaki sırıkları kendisi kavradı bu kere. Abi gözü kapalı arkasından yürüyebilecekti. Tam yola düzülecekleri sırada uzun boylu haydut geldi. Cabrero'nun yanında yürümeye başladı. Amerikan yapısı tüfekleri, torbaları ve yeni fişekliği omzuna atmıştı. Ses çıkarmadan başı önünde yürüyor, göz alıcı, yanıltıcı ışıkta adımlarını belli aralarla atmaya çalışıyordu. Uzun süre yan yana, tek kelime konuşmadan yürüler. Başları önlerindeydi. Yan gözle bakıyorlardı gittikleri yola. Bu ışıkta insan çevresini ancak böyle görebilirdi. Çizmelerimi nasıl da inceledi Herifçioğlu diye mırıldandı uzun boylu. Bana ne anlatıyorsun dedi Cabrero. Haydut yavaşça ona döndü. Şapkasının geniş kenarıyla gizlenen yüzünün alt kısmı kan kırmızı ışığa boyanmıştı. Üst kısmı ise ışığın birazını yansıtan gözleri dışında kapkaranlık, neredeyse simsiyahtı. Hiçbir şey söylemedi. Tabutun 10-15 adım önünden yürüyordu. Karşılarındaki dağların tepeleri alev alevdi. Karanlık bastırdığında kaleyi andıran doruğun eteğine varmışlardı. Kayalar kuşatılmış dümdüz bir açıklığa geldiler. Birkaç metre yukarıda ilk dağ sırası başlıyordu. Orada karınlarını iyice doyurduktan sonra kumdan daha sert olan çakılların üstüne yaydılar battaniyelerini. Naşo ile Cabrero'nun abiyi yemekten sonra hemen uykuya daldılar. Uzun boylu haydut, biri kendilerinden, biri de tutsaklardan oluşan ikişer kişilik iki nöbet ekibi kurmuştu. Sabah dibinde dinlendikleri çıkıntı gibi doğal bir setle çevrili değildi burası. Uzun boylu ile Cabrero ilk dağ sırasını tırmandılar. İkinci sıranın hemen önündeki geniş çıkıntıya vardılar. Haydut bol tütünle bir matara dolusu mezkal getirmişti yanında. Tütünü uzattı Cabrero'ya, matarayı verdi. Büyük bir yudum almasını bekledi. Buradan kasabayı görebiliyorlardı. Kasaba küçücük, yanar döner bir mücevheri andırıyordu artık. Ne çölü görebiliyorlardı ne de aşağılardaki alçak tepeleri. Ancak güneye ve batıya doğru uzanan dağ sıralarını sabah açtıkları boğazı iyice seçebiliyorlardı. Cabrero sigarasını bitirmişti. Uyumak istiyorsan uyuyabilirsin dedi haydut. Benim için hava hoş. Cabrero kayanın üstünde daha rahat bir yer aradı. Bulunca da bacaklarını topladı. Başını dizlerinin üstüne dayadı. Gövdesinin oluşturduğu yumağın üstünde şapkası bir kubbeyi andırıyordu. Taşlar üstlerindeki sıcaklığı bütün atamamışlardı daha. Kabalarından ense köküne kadar duydu ısıyı. Dağda birikmiş ısının bedenine usulca girişi ne güzeldi. Haydut onu uyandırmadı. Hiç kimse seslenmedi ona, dokunmadı. Uyanması herhangi bir tedirginlik yüzünden değildi. Uykusu sırasında yan dönmüştü. Durumunu değiştirmeden elleri bacakların arasına kenetlenmiş, başı şapkasına dayalı. Dağ hala ısıtıyordu bedenini. Önce sağlam omzunun üstüne yatmıştı. Öbüründeki yara artık canını yakmıyordu. Ama uyanmıştı işte. Biliyordu ki kendisini uyandıran o şey olmasa, neydi o şey? Sabaha kadar deliksiz bir uyku çekecekti. Kalktı, doğruldu. Haydut yer değiştirmişti. Çıkıntının bir köşesinde yukarıdaki tepeler bir duvar oluşturuyordu. Duvarın çıkıntıyla birleştiği yerde bir oyuk vardı. Haydut oraya uzanmıştı. Bacağı yamaçtan aşağı sarkıyordu. Öbürünü boylu boyunca yere uzatmıştı. Sigara içiyordu. Cabrero kalktı, gerindi. Artık sırtı taşlara dayalı değildi. Gecenin serinliğini duyabiliyordu. Bir battaniye getirmeyi akıl etseydi. Haydut matarayı uzatınca büyük bir yudum aldı. Sonra onun yanına, oyuğun içine oturdu. Sırtını iyice duvara yapıştırdığı için ısınmıştı. İçki de sıcaklığını yayıyordu içine. Haydut'un uzattığı sigara içmeye başladı. Ay doğmuştu. Daha alçak dağ sıraları, geçitler ve tepeler aşağılarda koyu bir karanlıkta kalmıştı. Kasaba görülebiliyordu. Bazı ışıkları sönmüştü ama büyük bir ışık kütlesi, mutlaka kilisenin ön duvarındaki hacın ışığıydı bu, hemen göze alıyordu. Kristal kadar kırılgan, sabah erkenden eğrelti otlarının üstünde duran çiğ damlası kadar saydam bir şey yandırıyordu. ''Şu kasabayı yakıp yıkmak daha doğru olacaktı ya.'' dedi haydut. ''Şimdi düşünüyorum da kasıp kavurmalıydık.'' diyorum. ''Naşo ile ben yani. Sen ne dersin Cabrero?'' ''Onları nasıl üzdüğümü düşünüyorum ben.'' ''Sen mi üzdün Cabrero?'' ''Sen ha?'' ''Ben ya.'' El yordamıyla matarayı buldu haydut. Bir yudum aldı, yine bakmadan el yordamıyla yerine koydu. ''Seni sevdim Cabrero.'' dedi ağzını yeniden silerek. ''Seni sevdim çünkü sen de deli bozuksun benim gibi. Bu budalaca, çılgınca işe girişmen sırf ölü karını kasabaya götürüp bir mezara gömmek için. Rahip bir takım dualar söylesin, sonra üstüne kutsal su serpsin, toprağa boca etsin falan diyerekten cesedini dağlardan, bayırlardan hiç yardımsız indirmen delinin biri olduğunu gösterir. Ama isteklerin yerine gelmedi. Gelebileceğini düşünmek saçmaydı zaten, çılgınlıktı. İşlerin böyle yürümeyeceğini baştan biliyordun. Belki yürür demiştim. Yine de yürümeyeceğini biliyordun. Nasıl yürüsün? Sen o kasabanın bir parçası değilsin ki. Şu toparlak, rezil abinin bir parçası kasabanın. Ama sen değilsin. Bunu sen de biliyorsun. Ta en baştan, kızı tepeye götürürken, dağda yerleşirken de biliyordun. Doğru söylemiyor muyum Cabrero? Birazı doğru. Hepsi doğru. Benim söylediklerim doğrudur. Gözlerim var, görüyorum. Sürüyle yer gezdim, sürüyle şey gördüm. Bir adamla 5 dakika konuşayım, sana hayatını özetleyebilirim. Sırf yürüyüşünden, anladın mı? Sırf yürüyüşünden nasıl bir adam olduğunu okuyabilirim. Bir zamanlar uzun boylu, çok uzun boylu bir adam tanımıştım. Bir odaya girer girmez küçücük adımlar atmaya başlıyordu hemen. Dedim ki kendi kendime, bu adama güvenilmez. Bunun bir sürü şeyden korkusu var. Doğru çıktım. Yaşamadı fazla. Korkuları yüzünden öldü, öldürüldü. Yani ben sana bu kasabanın bir parçası olmadığını söylüyorsam, dediğimi iyi dinle Cabrero. Bir daha bana onları üzmekten söz etme sakın. Güçsüz bir sözcüktür üzmek, kaypak, içi boş bir sözcüktür. Onların kullanacağı sözcüktür. Abinin dili bu. Üzmekmiş. Pöh, onlar beni nasıl üzüller bilir misin? Bir daha ne bu sözcüğü kullan, ne de bu tür başka sözcükleri. Midem nasıl bulanıyor? Tiksintiden kurtulmak için ölesiye içmek gerekir ama dağda sarhoş olunmaz. Kasabada desen kabul. Hem çabucak hem de ucuz tarafından. Üstelik uzun sürede ayılmazsın. Dağda olmuyor. Galiba hava ağır olmadığı için içki de ağırlaşmıyor. Yalnız neden dersen bilemem. Sen biliyor musun nedenini? Neden nefret ediyorsun kasabadan, kasabalılardan? Sen ver karşılığını. Senin nefretin benimkinden farklı değil ki. Ben nefret etmiyorum. Öyle diyorsun. Etmiyorum. Nefret etmiyorum onlardan. Öyleyse neden onlarla iç içe yaşamıyorsun? Abin gibi neden aralarına karışmıyorsun? Onlardan biri olmuyorsun? Bir zamanlar karışmıştım. Eskiden. Sonra kızı aldım. Buralara geldik. Onlardan ayrı yaşadık. Zorunluyduk. Yine de nefret etmiyorum kimseden. Onlar gibi olmak istemiyorsun ama. Hayır, istemiyorum. Hiç istemedim onlar gibi olmak. Budala oldukları için. Hem budaladırlar hem korkak. 5 paralık değerleri yoktur. Yanılıyorsun. O zaman onlardan üstün olduğun için, toprağa koklamayı, toprağa dokunmayı onlardan daha iyi bildiğin için, senin düşüncelerin daha geniş, düşlerin daha engin. Hayır, o da değil. Onların arasında yaşayabilirim ama o hayatın bir parçası olmak istemedim hiç. Tek başıma yaşamak her zaman daha iyi geldi. Neden acaba Cabrero? Bilmiyorum. Sustular. Dağlar da uyuyordu, çölde, kasabada. Merkebin üst üste 2 kere ayağını yere vurduğunu, daha rahat bir durma biçimi aradığını sezdi. Sonra hayvan, kabaran bir iç çekişiyle yine uykuya daldı. Yeryüzünün üstündeki bütün nesneler uykudaydı. Ama uyumayan bir şey vardı havada. Ne olduğunu kestiremiyordu. Gecede uyumayan o şey kıpırdıyor, gelişiyordu. Tedirginleşti birden. Ürperdi. Havanın soğuğu keskinleşmişti. Geceyi tedirgin eden o yabancı varlığın gitgide büyüdüğünü duyuyordu ama adını koyamamıştı bir türlü. Kavramaya çalıştı. Onu bilmekle yükümlü duydu kendini. Ne olduğunu anlamak için içi gitti. Yalnız aklını kullanıp bir at takamıyordu ona. O şey gecenin içinde, yakınlarda bir yerdeydi. Gerçek bir şeydi. Şu anda adını koyamasa bile biliyordu. Belleğin derinlerine sinen unutulmuş günler yumağından ansızın su üstüne çıkan bir çocukluk anısı gibi bir gün bincinde çakıverecekti. Korkması mı, sevinmesi mi gerektiğine karar veremiyordu. Nasıl olsa çıkacaktı. Oracıdaydı zaten. Elinden hiçbir şey gelmezdi. Düşünmemeyi yeğledi. Sonra karısıyla birlikte aşk ve yalnızlık içinde geçirdikleri o 2 yılın anısı bir suçlama gibi belirdi kafasında. O vahşilik. İhtiyar rahibin parmakları nasıl titremişti? Sesi nasıl çatlamıştı? Güçlü biriyle, söz gelimi sürüyle toprağı, davarı olan bir ağayla ya da bütün parmaklarından birer yüzüğün ışıltısı fışkıran bir psikoposla konuşuyormuş gibi bir çeşit saygıyla, dahası korkuyla konuşmuştu onunla. İhtiyar rahip korkmuştu, evet. Perdelerin arkasından kapıları aralayarak onları gözleyen öbür kasabalılar da korkmuşlardı. Abiyi, yengesi Marta da, önceleri o küçük orospu bile korkmuştu. Ardından sürüklediği ceset yüzünden değildi bu korku. Bu aşk onların tümünü gereksizleştirmişti gözünde. Öyle ki kendisiyle sevgilisi dışında kalan hiçbir şeyden sorumluluk duymayan birinin gururuyla, küçümser tavrıyla aralarında dolaşmıştı. Bu yüzden korkmuşlardı ya. Eline tüfeğini alıp fişeklikleri göğsüne çaprazlamasına asıp atını üstlerine sürse, kasabanın sokaklarında ölüm saçarak, önüne geleni yağmalayarak, yakıp yıkarak dolaşsa, kasabayı yerle bir etse bile gözlerinden okunan bu sevginin ürküttüğü kadar ürkütemezdi onları. Haydut usulca geceye doğru konuştu. Birini öldürdüğüm zaman en büyük özgürlüğü tadıyorum. Cabrero dağlara yaslandı, büzülüp kaldığı köşeden haykırdı. Olamaz, ben karımı yalnızca o olduğu için sevdim. Çünkü öfke de aşk gibi yükselir beyne, dedi Haydut. Ben de öfkeden sarhoş gibiyim, mutluyum çok, mutludan bile fazla. Kimsenin adlandıramadığı bir duygu. O duyguyla öylesine özgürüm ki. Cabrero yine haykırdı. Ben onu sevdiğim için sevdim, o kadar. Tamam, anlıyorum. Senden hoşlandım Cabrero. Senle ben birbirimizin eşiyiz. Değiliz. Peki öyle olsun. Eşiyiz ve değiliz. Anlıyorum. Neden sinirleniyorsun? Önemli değil ki. Aynı şeyleri anlıyoruz nasılsa. Matarayı aldı eline, salladı. Bir yudum kalmış, al. Cabrero matarayı aldı, dikti, geri verdi. Kasaba seçilmiyordu. Kilisenin cephesindeki harç söndürülmüştü. Artık göz kırpmayan, parıldamayan kahverengi, cılız bir ışık serpintisiydi kasaba. Uzun bir süre çölde bıraktıkları izlere baktı. ''Neden öldürmedin beni?'' diye sordu düz, anlamsız bir sesle. ''15 Amerikan sentine patlardın bana. Merminin fiyatı.'' ''Ama ateş ettin. Neden öldürmedin beni?'' ''Söylüyorum ya işte. Zaten ölmek üzere olan bir zavallıya 15 sent niye harcayayım?'' diye düşündüm. ''Pek perişandın Cabrero. İyi bir av değildin kısacası.'' ''Öfkem de yok olmuştu. Uzun bir süre dağdan inmeni gözlemiştik. O kocaman tabutu tek başına taşıyışın, aşağılara inmeye çalışışın hoşuma gitmişti doğrusu. Köbruto dedim kendi kendime. Esaslı bir fasulyeci bu. Bunları düşünüyordum işte. Ateş ederken düşünmek iyi değildir. O yüzden vuramadım seni. Öldürebilirdin isteseydin. Jandarmaları nasıl öldürdünse. Düşünmemeliydim o arada. Hem öfkem yoktu. Halim perişandı. Yaralar, sıyrıklar, her yanın kan içinde. Gömleksiz, şapkasız, yüzün gözün yanmış, su toplamış. Niye öldüreyim şu zavallı herifi diye düşündüm. Sen ol, ne adam öldürürken düşün ne sevişirken. Yoksa bütün hünerin, keyfin yok olup gider. Mermi yolunu şaşırır, kadının doyumsuz kalır. Merkep durduğu yerde eşindi. Birkaç dakika sonra yarıkta bulduğu bir şey yemeğe koyulmuştu. Garanti bir bitki ya da kuru ot cinsinden bir şey. Çünkü çakılların hışırtısı, küçük taşların sesi geldi kulaklarına. Sonra gece yine sessizleşti. Hiç esinti yoktu. Kasabanın ışıkları titrek mumlara dönüşmüştü. İşin bu mudur senin baştan beri diye sordu Cabrero. Ne midir? Adam öldürmek midir? Baştan beri değil. Uzun bir süre adam öldürdüm ama hep değil. Daha önce ne iş yapardın? Öğretmendim. Ne dedin? Bir okulda öğretmendim. İlkokulda. Küçük çocuklara ders verirdim yani. Alay mı ediyorsun benimle? Doğruyu söylüyorum Cabrero. Öğretmenlik çok saygıdeğer bir meslek. Ben de bir süre öyle sandım. Benim çok iyi bir öğretmenim vardı da. Kadın mıydı, erkek mi? Kadın. Çocuklar erkek öğretmenleri daha çok severler çoğunluk. Bu kadındı. Genç miydi? Ne gençti ne yaşlı. Ne öğretirdi size? 6. sınıftaydık. Onu demiyorum. Ne gibi beceriler, ne gibi düşünceler aşılamaya çalışırdı? Unuttum şimdi. Haydut yere tükürdü. Galiba varlığıyla ilgili bir şey. Bir sürü kitap okumuştu sanıyorum. Ama kitaptan öğretmezdi bize. Kitaplara aktarmazdı. Varlığı önemliydi. Onun yanındayken iyi hissederdik kendimizi. Önemli bulurduk. Bir beceri, bir düşünce anımsamak daha yerinde olurdu, dedi Haydut. Belki de son öğretmenim olduğu için anlıyorum onu. Babam ölmüştü. Bir daha okula gidemedim. Bir süre sustular yine. Sonra Cabrero sordu. Neden ayrıldın öğretmenlikten? Öğretecek şey kalmamıştı. Anlamıyorum. Gittikçe azalıyordu öğretilecek şeyler. Asiler gelip kasabayı yakıyorlardı. Jandarmalar gelip yıkıyorlardı. Sonra gene asiler, sonra gene jandarmalar. Çarşıda dükkan ya da sergi sahibi olanlar yataklarının altına saklanıp tırnaklarını kemiriyorlardı korkudan. Dur Cabrero, bir şey anlatayım sana. Düşün ki küçücük bir kız var sokakta. Ya 10 yaşında ya 12. Jandarmanın biri geliyor, ırzına geçiyor kızın sokakta. Sabah sabah. Güneş ışığında, toz duman içinde. Herkes bir yere gizlenmiş, babası bile ahıra saklanmış. Kızcağız nasıl bağırıyor bir duysan. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Hay Allah deyip bir bıçak kapıyorum ambardan. Kızmamışım daha. İçimde öfke yok. Dost doğru jandarmaya gidip kafasını biçiyorum. Öfkeli değilim ama. Kızcağız bağırmıyor artık. Yalnız bedeni buz gibi, gözleri korkudan belermiş. Öğretmeniyim onun, yerden kaldırıyorum, yürüyemiyor. Bilinci yerinde, gözleri korkudan irileşmiş ama yürüyemiyor işte. Jandarmanın kanı boynuna, saçlarına bulaşmış. Babasına götürüyorum, babası azarlıyor beni. Neden karıştım bu işe diyor. Şimdi o jandarmanın arkadaşları gelir vurur beni. İyi ama kızınız söz konusu diyorum. Ne var yani diyor. Altı üstü bir kadın o. Nasıl olsa başına gelecek bir iş. Toz toparlak bir adamdı. Tepeden tırnağa titriyordu. Burnu bile dantel satardı. Yanından ayrılıyorum. Mahvettin beni diye bağırıyor arkamdan. İşte o günden sonra öğretmenlikten ayrıldım. Belki önceden de sıtkım sıyrılmıştı. Yine de öğretmen olmak daha iyi. Haydut kucağındaki tüfeğin uzun, siyah kabzasını elledi. Vereceğim en iyi ders budur Cabrero. Artık son ışıklar da sönmüştü. Uçsuz bucaksız karanlık çölde kasabanın varlığını belirten hiçbir ipucu yoktu. Ay solgun, bal mumundan bir limon gibi asılı duruyordu gökyüzünde. Onlar bizden daha saygın kişiler neresinden bakarsan dedi Cabrero. Senden de benden de. Şu kasabada oturanlar yani. Neden saygın oluyorlarmış diye sordu Haydut. Çocuk yapıyorlar, ev kuruyorlar, ekip biçiyorlar. Bu bir saygınlık ölçüsü mü? Evet, çünkü her şeyin başı bu. Belki sonu da bu. Belki de bütün anlam burada. Bilmiyorum. Yalnız şu kadarı kesin ki bunlarsız bir şey yok. Haydut gerindi, esnedi. Asıl sen öğretmen olmalıymışsın Cabrero. Hiç uğruna kafa yoruyorsun sen. Tüfeği omzuna astı. Haydi inelim. Sıra Naşo'da. Kayanın yüksekliği 3 metreyi aşmıyordu. Haydut ağır ağır tırtınacak yerleri dikkatle yoklayarak indi aşağıya. Cabrero kenarda durmuş onu gözlüyordu. Yaralı omzuna usulca oynatıyor, acıdan yüzünü buruşturuyordu. Serin havada kasları iyice gerilmişti. Kayanın kenarında durmuş omzunu ovuşturuyordu. Haydut'un adım adım inişini gözlüyordu. İşte o sırada gecedeki tedirginliğin anlamını kavradı. Karanlıkların içinden görünmez bir duman gibi yükselen incecik leş kokusunu duydu. Oturdu, aşağı sarkıttı bacaklarını. Havayı kokladı uzun uzun. Kuşkusu kalmamıştı. Karısından geliyordu koku. Ya Cabrero dedi Haydut kayanın dibinden. Sesi yumuşaktı. İnemeyeceğim, omzum tutuldu. Bırak kendini aşağı, ben yakalarım seni. Sağlam koluna dayanarak aşağı sarktı. Yalnız bir eliyle tutunuyordu artık kayaya. Birkaç saniye öyle kaldı. Sonra kayayı itip Haydut'un kolları arasına düştü. Omzundaki sancı sol yanını boydan boya kaplamıştı. Bacağı bile acıyordu. Uzun bir süre sağlam kolu Haydut'un omuzlarına dolanmış, öylece kaldı. Sonra ona yaslanarak battaniyelerin yayılı durduğu yere doğru birkaç adım yürüdü. Koku çok keskin değildi, çok hafifti daha. Battaniyeyi omuzlarına aldı, yatmadan önce uyuşmuş kaslarını uzun uzun ovuşturdu. Bitti artık diye düşündü. Bekledi de kızcağız, neyi bekledi bilmiyorum. Ama bitti işte, benden daha ne isteyebilir ki? Hava aydınlanır aydınlanmaz, boğazdan aşağı inmeye başladılar. Ortalık daha serinken, öğleden epey önce tabana vardılar. Yarım saat dinlendikten sonra öte yandaki zorlu yamaca tırmanmaya koyuldular. Önce Naşo dorukta kalmıştı. İnişleri sırasında onlara göz kulak oluyordu. Tepenin yarısına geldiklerinde Naşo aşağı inmeye başlayacak, iki bayırın V şeklinde birleştikleri yere vardıklarında bu kere uzun boylu Haydut onun rahatça inebilmesi için çevreyi göz altında bulunduracaktı. Sabah kahvaltısında kararlaştırılmıştı izlenecek yol. Üçü dinleniyorlardı o sırada. Uzun boylu, Cabrero, ağabeyi. Boğazın tabanını koyu gölgeler bürümüştü. Duvarların yüksekliği ve dikliği yüzünden güneş ancak günde birkaç dakika vuruyordu oraya. Tıpkı boğazın öte yanında kalan iki tepeyle çevrili geçitteki gibi diye düşündü Cabrero. Yalnız o geçit duvarlarının sarplığı yüzünden daha tehlikeliydi. Yol bile yoktu. Biraz önce indikleri yamacı gözden geçirdi. Boğazın önlerinde yükselen kesimine baktı. İkinci dağ sırası birinciden daha yüksekti ama hiç değilse yol düzgündü. Kayalara oyulmuştu. Başıboş taşların, çakılların doğurabileceği tehlikelerden uzaktı. İniş süresince hep kayan çakıllarla uğraşmak zorunda kalmışlardı. Cabrero tabutun baş kısmındaki sırıkları kavrayıp öne geçmişti şimdi. Yalnızca abini bunca yükten kurtarmak kaygısıyla değil, yolun huyunu suyunu daha iyi kestirebileceği için. Gel gelelim bir ara yanıldı. Ayağı kaydı, abini de sürükledi ardından. Birlikte 4 metre aşağıdaki bir çukura yuvarlandılar. Peşlerinden gelen uzun boylu Haydut hemen yoldan ayrıldı. Biraz aşağı inip oradan yürümek sağduyusunu gösterdi. Öte yamaca tırmanmak daha uzun sürecekti ama daha kolaydı. Boğazın tabanındaki iri kaya parçalarından birine çöktüler. Marta'nın mutfağından aldıkları peksimetleri yiyip kahvelerini içtiler. Tatlı bir esinti vardı oturdukları yöne doğru. O yüzden tabutu birkaç metre uzağa, rüzgar almayan bir yere taşıdılar. Sabahtan beri koku gitgide artıyordu. Cabrero, herkesin kokuyu aldığının farkındaydı. Ne var ki kimse ağzını açıp bir şey demiyordu bu konuda. Yalnız merkep iyiden iyiye tedirginleşmişti. Habire eşiniyordu durduğu yerde. Yamaçtan aşağı indikleri sırada haydut uzak durmuştu tabuttan. Böylelikle hayvanı yatıştıracağını ummuştu. Tabana vardıklarında sulamıştı onu. Kayalarda biten çalılarda otlamaya bırakmıştı. Leş kokusu abinin midesini alt üst etmişti. Ayaklarının durumu da berbattı ya. Bilekleri şişmiş, yer yer kesik içinde kalmıştı. Ellerindeki su toplamış kabarcıklar patlamıştı. Onun acısını biraz olsun hafifletebilmek için sabah 3 kat sargı sarmıştı üstlerini. Yoksa abi tabutun sırıklarını tutamayacaktı. Kollarındaki, bacaklarındaki, ensesindeki, karnındaki yumuşacık kaslar gömleğinin, pantolonun kumaşı altında durmaksızın seyiriyordu. Yüzü yorgunluktan ve uykusuzluktan şişmişti. Gözlerinin akı, yüzünün derisi sarıya dönmüştü. Kahveden biraz aldı ama peksimete dokunmadı. "Ekmek yesene," dedi Cabrero usulca. "Yiyemeyeceğim." "İyi ama ayakta duracak halin kalmayacak." "Biliyorum, yiyemem." Cabrero, boğazın yalçın duvarını izleyen yolu gözledi dikkatle. "Çok uzun yolumuz, hem de zorlu," dedi. "Nasılsa buradan sağ çıkamam ben. Ekmek ye." "Bir yerden yuvarlanırım mutlaka. Bacaklarım tutmuyor. Ya yuvarlanırım ya bayılırım. Hastayım." Cabrero ayağa kalktı. Biraz ötedeki açıklıkta 5-6 salkımlı bir böğürtlen duruyordu. Hem salkımları özenle gözden geçirdi, daha Mart ayıydı. Kırmızı böğürtlen bulunmazdı. Bir yanları hafifçe kızarmışlardan seçti. Ortaları sertti daha, kırmızı eti sıktı, elini burnuna değdirdi. Keskin, acı koku gözlerini yaşarttı. Abine de koklattı. Önce istemedi abi, kaçındı ama sonra birkaç kere kokladı böğürtlenin özünü. Kokuya iyice alıştığında, böğürtlerini usulca onun üst dudağına değdirdi Cabrero. Haydut yola çıkma buyruğunu verene kadar abi ekmeğin hepsini mideye indirmiş, kahveyi bitirmişti. 2 saat sürekli tırmandılar. Yalnız 2 kere abi tıkanınca mola verdiler. Sıcağı yamacın dik ve dar olmasına karşın iyi yol almışlardı. 3. molada Naşo'nun aşağı indiğini, neredeyse boğazın tabanına varmak üzere olduğunu anladılar. Yolun 1/4 kalmıştı önlerinde. Yarım saat daha tırmandıktan sonra durdular, yol sona ermişti. 15 metrelik domuz sırtı bir tepe çıkmıştı önlerine. Tepeden kopan kocaman bir kaya parçası, kim bilir ağırlığı kaç tondu, taşlara oyulmuş patikayı silip süpürüvermişti. Bütün kayalar boğaza yuvarlanmıştı. 9-10 metrelik bir kesinti vardı. Bu kesintiden sonra yol düzeliyordu yine. 3-400 metre sonra da doruğa varıyordu. Aradaki uçuruma baktılar. Abi soluk soluğa taş duvara yaslandı. Haydut merkebi uçurumun kıyısındaki kayaya bağladıktan sonra geldi, baktı. "Ne dersin bu işe Cabrero?" "Geçebiliriz karşıya." "Ya merkeple tabut ne olacak?" "Ben ne dediğimi biliyorum. Geçebiliriz bal gibi." "Peki senin dediğin olsun. Bana elinizdeki ipleri verin. Bir de kama isterim." Haydut kangalı çıkarınca Cabrero tepenin alt kesimine baktı. Bu sağlam kaya askıya alınmış bir merkebin ağırlığını rahatça çekebilirdi. Tabutu da öyle geçirebilirlerdi karşıya. Abi ile Haydut'a gelince sağlam bir ip germesi gerekiyordu tutunsunlar diye. Bir de ayaklarını basacakları bir ip gerildi mi uçlarını uçurumun iki yanındaki sağlam kayalara rahatça bağlayabilirdi. Artık ne güneş umurundaydı ne de bedenini yıpratan sızılar. Bu sorunu çözümlemek tutkusu hepsinden daha baskındı. İpi aldı, ufak bir parça kesti. Kamayı bileğine bağladıktan sonra kangalı omzuna attı. Kayanın yüzeyinde dikkatle ilerliyordu. Yine de hızla tırmanabiliyordu. Çünkü tutunacak bir sürü sağlam çıkıntı vardı. Neden sonra karşıya varabildi. Kayaları teker teker elleyip sağlam bir tutamak buldu. Kamayla yontarak düzeltti çıkıntıyı. Uzunca bir parça ip çözdü kangaldan, kesti, çıkıntının üstünden aşırttı. İpin taşa değdiği yeri don yağıyla kayganlaştırmak gerekiyordu ama elinde yağ olmadığından şapkasının içindeki deri kayışı çıkardı. İpin o bölümünü sıkıca sardı, bir ucunu çözdü, hayduda fırlattı. Sonra uçurumdan aşağı bıraktı kendini. Öbür ucu oraya tutturdu. Haydut battaniyelerden yaptığı askıyla merkebi yola hazırlarken, Cabrero ellerle ayakların tutunacağı ip köprüleri kurmuş, uçurumun iki yanındaki sağlam çıkıntılara iliştirmişti. Önce merkep geçti karşıya. İndiğinde titriyordu. Cabrero onun biraz yokuş yukarı yürüterek yatıştırdı. Tabutu da aynı şekilde geçirdiler. Yalnız dengeyi tutturabilmek için bir de enlemesine bir ip askı attılar üstünden. Cabrero abine fırlattı ipi. Abiyi kuşkulu, güvensiz adımlarla iplerin üstünde ilerlemeye çalışırken onu boyuna yüreklendiriyordu. Bir ara dondu kaldı zavallı.